Herkese merhabalar. Evreka'nın 8. bölümüyle karşınızdayız. Ben Hüseyin Atala. Bugün Emre yanımızda değil. Çok üzülüyoruz. Bugün Seda ile beraber haberlerimizi sunacağız. Seda nasılsın?
İyiyim Hüseyin. Sen nasılsın bu hafta?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bilimle dolu bir hafta oldu yine benim için. Umarım senin için de öyle bir hafta olmuştur. İlk haberimiz senden gelecek. Pestisit maruziyeti ve ölü doğum riski ile ilgili bir haberin var galiba. Dinliyoruz.
Evet. Bu haber Amerika'dan geliyor. Pestisit maruziyeti ölü doğum riskiyle ilişkilendiriliyor. Gebeliklerin ilk 3 ayında veya hamile kalmadan önce pestisit kullanan bölgelerde yaşayan kişilerde ölü doğum oranlarında artış gözlemleniyor. Araştırmacılar hamile kalmadan önceki 90 günlük süre ve hamileliğin ilk 3 ayında belirli pestisitlere maruz kalmanın ölü doğum riskini arttırabileceğini keşfettiler. Çalışma 2006-2020 yılları arasında Arizona'da doğum ve 2290 ölü doğumu içeren verileri inceleyerek yapılıyor. Bu süre zarfında bazı spesifik pestisitlerin kullanıldığı bölgelerde yaşayan insanların ölü doğum riskinin daha fazla olduğu gözlemleniyor. Araştırmada özellikle özel bir grup pestisitin ölü doğum riskiyle güçlü bir ilişki ortaya çıktı. Tespit edildiği gibi örneğin hamileliğin ilk 3 ayında asafet adlı bir pestisitle maruz kalmak ölü doğum riskini 2 katına çıkartıyor. Aynı şekilde hamile kalmadan önceki 90 gün içinde de sirutrin adı verilen başka bir pestisite maruz kalmak ise benzer şekilde riski arttırıyor. Bu bulgular belirli pestisitlerin hamilelik öncesinde ve hamileliğin erken dönemlerindeki doğurganlık sonucunu etkileyebileceğini ve bu kimyasalların ayrı ayrı ele alınması gerektiğini gösteriyor. Çalışmanın sonuçları pestisitlere maruz kalmanın sadece genel olarak değil belirli kimyasal bileşikler üzerinde değerlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekiyor. Araştırmacılar bu riskleri tam olarak anlamak ve pestisit kaynaklı ölü doğum oranlarının nedenlerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Hem annelerin hem de bebeklerin sağlığını korumak için maruziyeti azaltma stratejileri bu konuda önemli bir yere sahip.
Teşekkür ederiz haberin için. Şunu diyebilir miyiz aslında? Endüstriyelleşmiş tarım bizim hayatımızı oldukça etkiliyor bir yerde. Ve bu çocukluğumuzdan itibaren değil, hatta anne karnında bu şekilde başlıyor. Bu konu hakkında ne söylersin bana?
Dünya geliştikçe aslında bir yandan kullanmaya mecburuz diyebilirim. Fakat bunun yanı sıra hani teknolojinin özellikle hani bitki biyoteknolojisinin veya ziraatin gelişmesiyle birlikte az zarar veren yöntemler de gelişmeye devam ediyor. Yani sonuçta risk var. Riskleri azaltmak için de çalışmalar yapılıyor. Tabii yine artık bunlar biz doğmadan bizimle birlikte başlıyor. Biz doğunca devam ediyor. Yani hayatımızın her yerinde.
Maalesef.
Hani tamamen arınmak gibi bir şey burada da söz konusu olamayacak ne yazık ki.
Umarım genetik ve biyoteknoloji buna güzel çareler bulur ve umarım daha az pestisite, daha az herbisite maruz kaldığımız bir dünyada yaşarız. Bir sonraki haberde benden gelecek. Bakterilerdeki yeni bir genetik keşif hakkında konuşacağım. Kolombiya Üniversitesi araştırmacıları bakterilerin serbest dolaşan ve geçici genler oluşturabileceğini keşfederek genetik biliminde çığır açan bir adım attılar. Bu bulgu, bakterilerde kromozom dışı genetik materyalin varlığını ortaya koyarak genetik biliminin temellerini sarsıyor. Araştırmayı yöneten Samuel Sternberg ve Stephen Tang, bakterilerin RNA parçası ve ters transkriptaz yani reverse transkriptaz enzimi aracılığıyla bu genleri ürettiğini buldular. Reverse transkriptaz enzimi, RNA'nın belirli bir bölgesini tekrarlayarak bir döngü şeklinde DNA sentezliyor. Bu serbest dolaşan DNA, bakterinin antiviral savunma sisteminin kritik bir parçası olan neo adlı bir proteini kodluyor. Viral enfeksiyon durumunda üretilen neo proteini, virüsün çoğalmasını önleyerek bakteriyi koruyor. Bu keşif, benzer genlerin insan hücrelerinde de bulunabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Tang'ın yöntemleriyle insan hücrelerindeki dış kromozomal genlerin araştırılması, genetik biliminin sınırlarını genişletebilir ve yeni gen terapileri için fırsatlar sunabilir. Bu keşif, CRISPR teknolojisiyle birleştirildiğinde gen düzenleme alanında da yeni imkanlar sağlayabilir.
Yani gerçekten hani keşif gibi bir keşif olmuş diyebilir miyiz buna? Çünkü hani dediğin gibi böyle şey bilimin temellerini sarsıyor. Yani burada biyoloji okuyanlar, tıp okuyanlar bile bu bizim hani en temel bildiğimiz bir şeye tekrardan hani yazılıyor gibi bir şey olmuş.
Kesinlikle.
Peki sence burada nasıl bir değişiklik yapılabilir? Hani evet, CRISPR teknolojisi ve gen düzenleme alanında yeni imkanlar sağlar. Çünkü hani her şey temelden değişiyor. Yapılamaz denilenden yapılabilir, yapılabilir denilenden belki hani geçerli sayılmayacak. Sen hani tıpta olduğun için belki hani bir tıpçı bakış açısıyla nasıl yorumlansın bunu?
Şuna iki şekilde yaklaşabilirim. Aslında hem bağışıklık üzerine hem de DNA düzenlenmesi, gen düzenlenmesi alanında güzel veriler elimize geçmiş durumda bu keşifle. Çünkü özellikle gen terapileri için bir fırsat. Nasıl bir fırsat sunuyor? CRISPR zaten gelişmiş iyi bir teknoloji. Bunun daha da ötesine geçerek daha da iyi bir imkan sağlayacak gen düzenleme teknolojisi üretilebilir bununla. Yahut bakterilerdeki bu savunma mekanizması, bu bağışıklık mekanizması aynı şekilde insanlara farklı şekillerde uygulanabilir. Bağışıklık konusunda da aslında elimize güzel imkanlar doğurabilir. Umarım daha da ilerler ve daha da çarpıcı bir hale gelerek hayatımıza etki eder. Evet, sıradaki haberimiz senden.
Evet, benim haberim şimdi böyle biraz daha kuzey noktalardan geliyor. Grönland'da. Grönland'da bulunan fosiller deniz seviyesi felaketinin riskinin nasıl arttığını ortaya koyuyor. Yapılan yeni bir çalışma Grönland'daki buz tabakasının merkezinin de eridiğine ve bu alanın yeşil bir tundra manzarasına dönüştüğünü gösteriyor. Araştırmacılar 1993'te Grönland'ın merkezinden çıkartılan ve 30 yıl boyunca Colorado'da saklanan buz çekirdeğinin alt kısmını yeniden inceliyor. Bu inceleme sonucunda tam olarak korunmuş ağaç parçaları, böcek kalıntıları ve bir uyuşturucu tohumu gibi fosiller buluyorlar. Bilim insanları bu bulguların Grönland'ın buz tabakasının son 1 milyon yıl içinde eridiğini ve adanın yeşillendiğini doğruladığını belirtiyor. Bu durum Grönland'ın buz tabakası düşündüğümüzden daha kırılgan olduğunu gösteriyor. Eğer buz tabakasının merkezi erimişse büyük ihtimalle adanın diğer kısımları da çok daha uzun süre önce erimiştir. Bilim insanları deniz seviyesinin günümüzde her 10 yılda 1 inçten fazla yükseldiğini ve bu hızın arttığını aynı zamanda söylüyor. Eğer sera gazları yayılımı durdurmazsa Grönland'ın buzul tabakası gelecek yüzyıllarda neredeyse tamamen erimesiyle deniz seviyesinin 7 metre kadar yükselebileceğini öngörüyor. Bu durum kıyı şehirlerinin büyük bir kısmının su altında kalması anlamına geliyor. Yapılan bu çalışma Grönland'ın buz tabakasının sadece bir kısmının değil büyük bir bölümünün de eridiğini ve bu alanlarda bitkiler ile böceklerin yaşadığını gösteren ilk doğrudan kanıtları sunuyor. Yani buz tabakasının altında bir zamanlar farklı bir canlı ekosistemi vardı.
Aslında bu da çok çarpıcı bir haber. İklim değişikliğini zaten gün be gün kendi üzerimizde de hissediyoruz. Fakat bunun tesirleri çok daha geniş çapta, çok daha küresel olacağı benziyor. Bu konu hakkında bize neler söyleyebilirsin Seda? Bu küresellik herkese etkilemesi sence dünyayı ne gibi bir noktaya sürükleyecek?
Yani bu bir tek hani su seviyesinin yükselmesinden ziyade mesela burada ise böcek kalıntıları diyor. Bir uyuşturucu tohumu gibi fosiller bulunuyor. Buzullarda kalmış olan mikrobiyal canlılar da var. Ve bu hani buzullar eridikçe bu canlılar belki hani yok olduğu düşünülen mikrobiyal canlılar tekrar ortaya çıkabilir. Tekrar bir hani başka yeni salgınlar ortaya çıkabilir. Bu bir tek ağ sular yükseliyor. Şehirler su altında kalacak. Veya su kıtlığı yaşıyoruz tarzında değil de hani yeni bir salgın tarzı bir şey olabilir. Belki de başka bir bitki türü ortaya çıkacak oraya özgü. Yani sonuçta yeni bir ekosistem ortaya çıkıyor. Veya var olan bir ekosistem tekrardan canlanıyor.
Ya şunu söyleyebilir miyiz Seda? Bir taraftan da bu çalışma bize şunu gösteriyor. Milyonlarca yıllık dünya tarihinin bir kısmında aslında çok daha farklı bir ekosistem varmış Grönland'da. O ana dair, o zamana dair bize güzel bilgiler sunuyor mu sence?
Şöyle, kesinlikle mesela hani bir bitkinin tohumu diyelim örnek olarak. Bu bitkinin mesela evrimini belki gösterebilir. Çünkü hani sonuçta donmuş bir halde korunuyor ve o ağaç türünün hani önceki haliyle şimdiki hali arasında bir kıyaslama yapılabilir. Veya aynı şekilde böceklerin, diğer herhangi bir canlı formun. Yani geçmişten günümüze aslında nasıl bir değişime uğradığını görebiliriz.
Umarım daha fazla Grönland'ın eridiğini görmeyiz. Umarım belli bilimsel çalışmalarımız biraz daha ileri gitmekten ziyade yerinde kalır. Galiba dünya için böylesi daha iyi olacak. O zaman bir sonraki haberi ben sunuyorum. Bir sonraki haberimiz İsveç'ten. Umea Üniversitesi'nden bir araştırma, tip 2 diyabetli kişilerin Alzheimer ve diğer bilişsel sorunlara neden daha yatkın olduklarını açıklıyor. Araştırma, diyabetli kişilerin Alzheimer'a yol açan bir proteini etkili bir şekilde ortadan kaldıramadıklarını gösterdi. Araştırmacılar, sağlıklı ve tip 2 diyabetli kişilerin kanında bu proteini ve onu parçalayan enzimleri inceleyerek bu durumu belirledi. Diyabetli kişilerin vücutları, sağlıklı kişilere kıyasla bu proteinleri azaltmada zorlanıyor. Bu da beyinde birikerek hafıza ve düşünme sorunlarına neden olabiliyor. Çalışma, diyabetten korunmanın ve kan şekerini kontrol altında tutmanın önemini vurguluyor. Araştırma, yaşları 66-72 yaşlar arasında değişen küçük bir grup üzerine yapıldı ancak sonuçları gelecekteki tedavilere ışık tutabilir.
Ya şimdi bu haber aslında hani biraz olumsuz bir haber görünümünde, olumlu bir haber diye ben yorumlamak istiyorum. Yani evet, Alzheimer'ı tetikliyor olabilir veya hani tetikliyor demeyelim de hani destekliyor olabilir. Fakat işte burada diyabeti kontrol altında alarak aslında bir yandan da kendimize iyi bakmayı destekliyor.
Evet, kesinlikle. Ya zaten şunun farkındayız. Çevremizde gözlemlediğimizden tut, klinikte gözlemlediğimiz kişilere kadar şunu görüyoruz. Tedavi prosedürüne daha fazla uyan kişilerin organ tutulumları, örnek böbrek tutulumları, örnek olarak kardiyovasküler sistem tutulumları birçok örnek verebiliriz. Zaten daha az oluyor ve gerçekten daha kaliteli bir hayat sürüyorlar. Aslında bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey ama çevremizde de zaten şunu görüyorduk biz. Alzheimer'a yatkınlık kesinlikle var. Diyabet hastalarında bir Alzheimer'a yatkınlık var. Bu haberde gözüktüğü üzere bizim beta amiloid dediğimiz proteinler zaten Alzheimer'da birikiyor. Biz bundan dolayı hafıza kaybı yaşıyoruz, yoğun bir hafıza kaybı yaşıyoruz ve fonksiyonel olan beyin bölümleri gittikçe atrofi olmaya ve gittikçe küçülmeye başlıyor. Şimdi şunu söyleyebiliriz, biz bunun önüne geçebiliriz. Evet, kesinlikle. Biz bu şekilde tedavi prosedürünü uyarak ve kendine daha çok dikkat eden diyabet hastaları daha az etkilenecek ve bilişsel fonksiyonları da daha da yerinde olacak ve kaliteli bir yaşlılık sürecekler.
Evet, o yüzden hani böyle olmuş, ileride Alzheimer olacağım, ne yapacağım, zaten yine kullanıyorum, zaten hap kullanıyorum diye üzülmeye gerek yok. Şekerimizi kontrol altına tutalım. Gayet sağlıklı, uzun bir ömrümüz olsun.
Evet, o zaman programımızı burada sonlandırıyoruz. Evreka'nın 8. bölümü burada sona erdi. Kendinize çok iyi bakın. Bilimle kalın. Hoşça kalın.